Hayrem 39, sayfa 365. Selçuk, kayınbiraderi kanalıyla anı anına gelişmelerden haberdar edilmekteydi. Bankalar holdingin üzerine gelmeye başladığında onları yatıştıracak, anlaşmaya varılacak, imkanları nasıl var olduğu halde kullanmadıysa, bugün de SSK ile anlaşmaya varması mümkünken, kendi parası saydığı Zula'daki paralardan bir damla eksilmesine kıyamadığı için parmağını kıpırdatmıyordu. Kendisi, karısı, çocuğu yurt dışında emniyetteydi ve hesapları doluydu. Telaşa gerek yoktu. Bu arada aileyi yatıştırmak ve ümitlendirmek için bir mesaj göndermişti. Aslında kaçmadım. Orada kalsaydım kurtarma operasyonu yapamazdım. Şimdi dışarıdan kaynak bulup her şeyi halledeceğim diyordu. İnanan pek kimse olmadı bu sözlere. Zaten Selçuk da dediklerinin hakikatle ilgisi olmadığını, hiçbir gayret sarf etmeyerek çaldıklarından biraz olsun fedakarlık yapmayarak gösterdi. Bir müddet sonra Berke'ye ağır ceza mahkemesinden bir celp geldi. Bu defakinin gerçekten büyük bir hata olduğuna inanan Berke, durumu derhal avukatıyla paylaştığında kesinlikle bu mahkemeye çıkması gerektiğini anladı. Mahkemeden bir akşam evvel evde kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Berke hayatında herhangi bir suçla mahkemeye çıkmamış, trafik cezası dahi almamış, gençlik yıllarında karakolda biten gece kulübü tartışmalarının dışında hakim karşısına çıkması gerekmemişti. Üstelik şimdi çağrıldığı devletten vergi kaçırmanın, yani hırsızlığın yargılanacağı bir mahkemeydi. Koltukta sessizce içkisini yudumlamakta olan kocasını izleyen Amber'in, onun durumunun çok iyi olmadığını görüyordu. Onun için Selçuk'la ilgili ne bir serzenişte bulunuyor, ne de ona bir düşmanlık veya kızgınlıkla ilgili tek laf ediyordu. Yerinden kalkıp Berke'nin yanına gitti ve onun koltuğunun kenarına oturdu. Berke ona belinden sarıldı. "Ben de geliyorum yarın seninle," dedi Amber'in. "Emin misin?" "Evet, hem de çok eminim. Senin yanında olmak istiyorum." "Teşekkür ederim sevgilim." Daha fazla konuşmadan sarılıp sessizce oturdular. Konuşacak bir şey kalmamış. Kelimeler, iyi niyetler, ümitler, her şey tükenmiş gibiydi. Ancak yatağa gittiklerinde Berke karısına sımsıkı sarıldı, dudaklarından ona hasret kalmış gibi öptü ve gözlerinin içine bakarak "Biliyor musun sevgilim," dedi. "Şayet sen hayatımda olmasaydın ben şimdi çoktan birkaç kez ölmüştüm." Amber'in üzüntülü gözleri sevgi dolu, kocasına gülümsedi. Onun kolları arasına iyice sokulurken "Daha beraber yaşayacağımız çok güzel şey var canım," diye mırıldandı. Vecdi Vardar karısıyla beraber o gün haciz memurları tarafından boşaltılmış evinin mutfağında, lütfen bırakılmış yemek masasında oturmaktaydı. Mutfağın kapısından ışıksız, eşyasız salon bir hayalet mekan gibi görünmekteydi. Vecdi Bey'in artık söyleyecek lafı kalmamıştı. Böylesine bir yıkımın, kendi çocuklarından birinin gayretiyle yaşanması onu öylesine ezmişti ki kelimeleri aciz kalıyordu. Kahve fincanını tabağında döndürürken mırıldandı. Ruhu satılmış adam. 10 sene sonra. Selçuk'un geride bıraktığı pisliğin temizlenmesi tam tamına 10 sene sürmüştü. Selçuk, karısı ve oğluyla beraber New York'un içinde ve dışında kurdukları düzende mükemmel bir hayat yaşarken, İstanbul'da Ağır Ceza Mahkemesi Holding'in tüm şirketleri için ayrı ayrı sürüp gitmişti. Bütün davalardan sırasıyla ilgisi bulunmadığından aklanan Berke, en son kalan davada da temize çıktığında, geride bir ağır kanser ameliyatı ve terapisi, ardından beyin enfarktüsü ve toplam 3 ameliyat bırakmıştı. Amber'in ve çocuklarla beraber hayatı her şeye rağmen dolu dolu yaşamışlar, en yok günlerinde bile kenetlenerek birbirini üzmeden zamanı aşmışlardı. Ama Amber'in çok iyi biliyordu ki Selçuk'un onlara yaşattıkları olmasa Berke bugün çok daha zinde, sıhhatli biri olacaktı. Kocasının yüksek sesle kabullenmediği ama içten içe canını acıtan kırgınlıklarını çok yakından hissedebiliyordu. Onun "en sevdiğim" dediği kuzeni tarafından aldatılmayı, dolandırılmayı bir türlü hazmedemediğini de biliyordu. Yıllarla emek verdiği Astaş'ın, büyük babasından kalan Vardar Holding'in ve aile adının fütursuzca yok edilmesinin canını yaktığını görebiliyordu. Berke, Bunu kendi usulüyle, konuyu hiç konuşmamakla halletmeye çalışıyordu. Bu içi atışların onun sıhhatinde büyük izler bıraktığını senelerdir izleyen Amber'in, bu üzüntünün onda daha büyük bir harabiyet yapacağından korkmaktaydı. Son davanın düşüp de avukatlarıyla beraber kutlamak üzere toplandıkları geceydi. Kadehleri biten kötü, gelecek güzel ve aydınlık günlere kaldırdılar. Berke şampanyasından bir yudum almıştı ki senelerdir fasılalarla ve yegan yegan aklına takılan Selçuk'la bağlantılı olaylar hepsi birden resmi geçit yapmaya başlamışlardı. Ta çocukluklarından Selçuk'un onun kafasını dişlediği leğendeki su oyunundan başlayarak hayatının muhtelif yaşlarındaki kuzenler ilişkisini sanki film gösterilir gibi anımsıyordu. Birden aslında bu sevginin her zaman tek taraflı olduğunu çok iyi fark etti. İlk kez Selçuk'u bu kadar net görüyordu. Hayatlarından kaç seneyi çalmıştı en sevdiği kuzeni. Hiç sorgusuz güvenerek gönülden el uzattığı, destek verdiği, rahat yükselsin diye yolundan çekildiği Selçuk'un tamamen hesapla yaşamış olduğunu şimdi tüm şeffaflığıyla biliyordu. Bütün bunlar öylesine hızlı geçiyordu ki hafızasından, onun dalgınlığını henüz kimse fark etmemişti. Berke garip bir şekilde bugüne dek hiç olmadığınca aklında geçenleri berrak sanki kristal bir aynada görüyor gibiydi. Çocuklarına baktı, göğsü gururla kabardı. Karısına baktı, içi ısındı. Onları ne kadar çok seviyordu. Selçuk yüzünden yaşadıklarının ceremesini her zaman onlar da çekmişlerdi ve ne kadar olgun, ne kadar sevecen aşmışlardı onca zor zamanı. O anda avukatla konuşmakta olan karısının bakışları bir an için Berke'nin üzerinde takıldı. Onun dalgınlığından merakla sözünü kesip ona hitaben ''İyi misin kocacığım?'' diye sordu. Berke gülümseyerek ''İyiyim canım, iyiyim.'' dedi. ''Sanırım hala daha bu pisliğin bittiğine inanamıyorum.'' Amber'in gülerken Selçuk'a gönderme yapmadan duramadı. ''Şeytanla bir kez daha görüşürsek yine başlar mahkemeler canım, merak etme.'' Çocuklar avukatın eşiyle konuşmaktayken kulak misafiri olmuşlardı. Arka arkaya Allah korusun diye seslerini yükselttiler. Berke onların başlarını okşayarak konuşmalarına katıldı ama bedeninde bir gariplik hissetmeye başlamıştı. Yaşadığı aşırı heyecana verdi ama bu hiç daha evvel yaşadığı bir şeye benzemiyordu. Başının içinde yan tarafında başlayan ılık, akışkan bir duyguyla beraber sağ omuz başı, kolu uyuşmaya başlamıştı. Göz kapaklarının ağırlaştığını hissetti. Bir şeyler söylemek istedi. Başının içinde akarak yayılan ılıklık gittikçe ısınıyordu. Elindeki kadeh parmaklarının arasından kayıp yere düşerken Berke hayatının aynı şekilde kaymaya başladığını hissediyordu. Etrafındakilerin şaşkınlığını, ona seslendiklerini, onu tutmaya, sonra koltuğa oturtmaya çalıştıklarını hayal gibi izliyordu. Kendisine doğru kucak açan karısına dili döndüğünce ''Beni bırakma'' diye fısıldadı. ''Bırakmıyorum canım, bırakmıyorum. Lütfen gözünü kapama. Yalvarırım gözünü kapama. Çocuklar arabayı getiriyor. Hastaneye gidiyoruz hemen. Lütfen dayan canım. Yalvarırım dayan.'' Berke bedenini kucaklanmış arabaya bindirilirken izliyordu. Yolculuğuna sevgiyle çıkıyordu. Bundan emindi. Onu hiç sevememiş, hep kıskanmış, hep yolunu kesmek istemiş biri olsa da o dolu dolu sevgiyle gidiyordu. Yıllar sonra New York. 5. cadde New York'un tarihinde belki de en güzel beyazıyla örtülmüştü. Sakin, ağır ağır yağan kar, Central Park'ı bir masal manzarası gibi kaplamış, şehri örtmeye devam ediyordu. Gecenin epey ilerlemiş saatleriydi. Plaza Otel'in önünde duran taksiden bir çift indi. Yaşları belli olmayanlardandı. Şık, hoş, dinç, yaşadıkları geceden dolayı keyifli ve aşık oldukları çok belli bir çift. Kol kola ve öpüşerek otele girmek üzereydiler ki, kadın birden vazgeçti ve döner kapıdan geri çıktı. Erkek önce biraz tereddüt geçirdikten sonra onu takip etti. Kadın içinde birikmiş acıyı ve geçmiş bir zaman dilimini son defa solur gibi derin bir nefes aldı. Geçmişiyle ilgili yalnızlığını kotarmak için bu nefesi alması gerekiyordu. Soluğunu buz gibi havanın içine sıcak bir duman gibi bıraktı. Evet, artık New York'un bugünü ona geçmiş bir zamanı hatırlatıp ağlatmayacaktı bundan sonra. Çünkü yepyeni bir duyguyla buradaydı bu defa. Bedenini saran kolları hissettiği an onların sıcaklığına gömüldü. Fark ediyordu ki ne geçmişinden, ne anından, ne de yaşanabileceklerden kaçmak istiyordu. Kendisini saran kollara teslim oldu. Başını arkaya bırakıp onun omzuna yerleştirdi. Kollarını geriye doğru uzatıp erkeğin bedenini sardı. Bir sonsuzluk anında sessiz durdular. "Biraz yürüyelim mi?" dedi erkek. Cevap vermedi Amber'in. Sadece kolunu onun beline sarıp takip etti adımlarını. Noel süslemelerinin sessiz saatlerinde 5. caddede yürümeye başladılar. Her yer kapalı, her yer sessizdi. Noel ruhu sadece dekorlu vitrinlerde yaşamaya devam ediyordu gece yarısı. Amber'in onca acıdan, hüzünden, özlemden sonra ona yeniden aşkı sunan, yüreğine yeniden tutkuyla nefes aldıran erkeğin kollarında kar tanelerini yüzünde hissederek yürürken ne yılın, ne ayın, ne günün farkındaydı. Farkında olmak istemiyordu. Sadece sevmek, sevilmek istiyordu. Caddede yığılmış karların ayakları altındaki seslerini dinlemek üzere gözlerini kapadı. Erkeğin mırıldanmaya başladığı Mafam şarkısı, ezilen karların tok tatlı bir hışırtıyla yayılan sesine eşlik etmeye başladığında Amber'in gözlerinde mutluluk yaşları pırıldadı. Kendi melodileri içinde kaybolarak iki blok yürüdükten sonra ağır ağır geri döndüler. Plazaya yaklaştıklarında otelin hemen önündeki havuzun dibinde yerde iki büklüm olmuş paçavralar içindeki adamı fark ettiler. "Help me," dedi karların içindeki adam. "Help me." Çok yaklaşmaktan çekinerek biraz açığından geçmeye çalıştılar. Ama adam elini uzatmış yalvarmaya devam ediyordu. Başını onlara doğru kaldırdığı esnada tam üzerine vuran 5. caddenin lambaları perişan yüzünü aydınlatıvermişti. Amber'in birden bir hayalet görmüş gibi oldu. Adamın buz mavisi gözlerinin içinde küçülmüş göz bebekleri delilik anlatan bilyalar gibi duruyordu. O kadar tanıdıklı ki gözler, ama bu o olamazdı, mümkün değildi. Amber'in bir an için duraksadı. Dünyada ne çok yardım edilecek insan olduğunu düşünürken New York'un bu özel, güzel ve pahalı caddesinde karlı bir gecede bu saatte dilenen adamın hikayesinin ne olabileceğini kafasında yaratmaya çalıştı. Bir romanında çok güzel işleyebileceği bir karakter olabilirdi böyle bir adam. Çantasını açtı ve içinde verebileceği miktarı ararken sevgilisi çoktan $5 çıkarmış ve adamın eline vermişti bile. Caddeden geçen taksinin ışığı sefilin yüzünü bir an için tamamen ortaya çıkarmıştı. O anda Amber'in onun göz bebeklerindeki kor rengini gördü. İçi titreyerek sevdiğinin koluna sıkı sıkı sarıldı. Otele doğru yürümeye devam ettiler. "Bir an karşımda Selçuk'u gördüğümü sandım," dedi Amber'in. "Selçuk, sana hikayesini anlattığım şeytan. Unutma bir tanem, şeytan da en başında bir melekti. Ama Selçuk hiçbir zaman melek olmadı. En başından beri şeytandı o. Demek bir benzeri de burada var. Aynı donuk buz mavisi, deli bakan gözler. Eğer o olduğundan emin olsaydım, karşısında biraz daha durur, göz bebeklerinin içine bakardım inatla. İçindeki tortuyu hala atamamışsın bunca senedir." "Hayır, atamadım. Bu kindarlık değil. Bu hakkaniyeti bulana kadar sabırsız hırs. Onu hep böyle göreceğim bir günü yaşayacağımı hayal etmiştim. Bence bu adamın yaptıkları seni o kadar yormuş ki hayal gücün yaralarını tedavi edecek yönde çalışıyor olabilir mi?" Amber'in onun omuzunu saran elini tutup dudaklarına götürdü, sıcak bir öpüş kondurdu. "Belki de," diye mırıldandı. "O zaaftaki bilgiyi kullanmayı hiç düşünmedin mi peki?" Berke son nefesinden önce öyle bir ricada bulundu ki kullanamadım. Bir an sustu, sonra ekledi. "Ama bundan sonra kullanmayacağım anlamına gelmiyor. Fotoğrafları da, büyük babanın vasiyetnamesini de. İkisini de kullanabilirim. Sanırım zamanı geldi geçti." Otelin basamaklarına birkaç adım kalmıştı. Amber'in "Teşekkür ederim aşkım," dedi. "Bana niye teşekkür ediyorsun ki bir tanem?" diye sordu sevdiği. Amber'in onun ellerini tuttu, tam karşıda durdu ve gözlerinin içine bakarak kelimeleri sevgi dolu cevapladı. "Acımı teselli ettiğin hayatımda olduğun için. Sen de benim tesellimsin ve muhteşem sürprizim dedi erkek ve onu sımsıkı kucaklayıp dudaklarından öptü. İddiasız, acelesiz ama kendisine kucak açmış bekleyen bir sevgiliye ulaşır gibi tutkulu yere inen kar taneleri aşıkların saçlarında, yüzlerinde duraksadılar. Bazıları tenlerinde eridi. Havuzun dibindeki adam sarmalandığı paçavraların arasından elindeki 5 dolara ve otelin önünde kucaklaşmış çifte baktı. Az önce karşısında onu tanımadan duran kadının seneler önce yazmış olduğu kitabının satırlarını hatırlamıştı. Vexilla Regis Prodeunt. Gözlerini ileriye çevir, bakalım görebilecek misin? Ve Dante'nin bir kelime ilavesiyle değişen her şey. Vexilla Regis Prodeunt Inferni. Cehennem hükümdarının sancakları ilerliyor. Amber'in ve yanındaki erkek karların içinde sarmaş dolaş otelin merdivenlerinden çıkmaya başlamışlardı. Sefil adam bu kadar yakınına gelmiş bir geçmişi yakalamışken artık görünmeyen bir şeye sarılır gibi elini uzattı. Bir şeyler de söylemek isteyerek ama yaşanmış zamanın ağırlığı elini aşağı çekti ve sesini hançeresinde esir aldı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı New York NEWYORK Central Park CENTRAL PARK Plaza Otel PLAZA Mafam MAFMME Help me HELPME Kitabın sonu 14 Temmuz 2014